Ayrım 34. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 329. Muahede yazılıyor. Kureyş en sonunda murahas olarak Süheyl bin Amr'ı gönderdi. Kureyş namına ileri sürdüğü ilk teklif, Müslümanların bu sene Mekke'yi ziyaret etmeden Medine'ye avdet etmeleriydi. Bu mesele uzun uzadıya münakaşa edilmiş, bazen müzakereler kesilmiş, sonra yeniden tazelenmiş, nihayet Müslümanların fedakarlık göstermesi sayesinde bir tesviye sureti bulunarak mesele hal yoluna girmiş, kan dökülmesinin önü alınmıştır. Sulh şartları tespit olunduktan sonra Hazreti Ali muahedeyi yazmaya hazırlanmıştı. Hazreti Peygamber Ali'ye yaz dedi. Süheyl, dur öyle yazma dedi. Er-Rahman, Er-Rahim'i biz bilmeyiz ve Arap adetince Allah'ın adıyla manasına yazılmasını istedi. Hazreti Peygamber tarafından bu şekil kabul olunup öyle başlandı. Bunu müteakip Peygamberimiz, bu Allah'ın Resulü Muhammed'in sulh yaptığı kelimeleriyle muahedeyi yazdırmaya başladı. Süheyl buna da itiraz ederek, biz senin Allah'ın peygamberi olduğunu tanımış olsak aramızda ihtilaf kalmazdı dedi. Peygamberimiz de Hazreti Ali'ye yalnız Muhammed bin Abdullah yazmasını söyledi. Hazreti Ali'ye Allah'ın Resulü kelimelerini silmek gayet ağır geldi. Bunu kendi eliyle silmek istemeyince Resul-i Ekrem kendisi alıp çizmiştir. Musaleha'nın şartları şunları ihtiva ediyordu. Musaleha şartları 1. Müslümanlar bu sene Mekke'yi ziyaret etmeksizin Medine'ye döneceklerdir. 2. Gelecek sene Mekke'yi ziyaret edeceklerdir fakat orada 3 günden fazla kalmayacaklardır. 3. Müslümanlar silahsız gelecekler. Yanlarında yalnız kınlarında sokulu kılıçlar bulunacaktır. 4. Müslümanlar Mekke'de bulunan Müslümanlardan hiçbirini yanlarına alıp Medine'ye götüremeyecekler. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'de kalmak isteyen olursa onu bırakacaklardır. 5. Mekkeli Müslümanlardan veya müşriklerden biri Medine'ye giderek Müslümanlara iltica ederse iade olunup Kureyş'e teslim edilecek. Fakat Müslümanlardan biri Mekke'ye gelirse Kureyş onu teslim etmeyecektir. 6. Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşmekte serbesttirler. Bütün bu maddelerin Müslümanların aleyhinde olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Buna rağmen Hz. Peygamber onları böylece yazdırmıştır ve buna Fethi Mübin demiştir. Bunun nasıl olup da bir nevi parlak zafer olduğunu ilerideki hadiseler gösterecektir. Bu muahede Hz. Muhammed'in ne kadar sulh-ü müsalemet taraftarı olduğunu, barış uğrunda ne kadar fedakarlıklarda bulunduğunu göstermek bakımından çok mühimdir ve aynı zamanda onun ne derece ileri görüşlü olduğunu gösterir. Daha muahedenin mürekkebi kurumadan Kureyş murahası Süheyl'in oğlu Ebu Cendel, Mekke'de Müslümanlığı kabul edenlerden olduğundan bir yolunu bulup Müslümanlara iltica etti. Babası oğlunu görür görmez ona bir tokat attı ve Kureyş'e teslim için hemen yakaladı ve peygambere dönerek, Muhammed işte müsalihata riayet edip etmeyeceğini gösterecek bir hadise. Ebu Cendel'e iade ediniz dedi. Ebu Cendel müşriklerden işkence görmüştü. Yaralarını göstererek feryadu figan ediyor, Müslümanların merhametine sığınarak benim tekrar aynı işkencelere maruz kalmamı mı istiyorsunuz? Müslüman olduğum halde beni müşriklere ne diye teslim edeceksiniz diye yalvarıyordu. Müslümanlar zaten hep kendi taraflarından fedakarlık yapıldığından bu işe biraz canları sıkılmıştı. Bu sözler onları hepten galeyana getirdi. Hazreti Ömer kendini zapt edemeyerek Hazreti Peygamber'in nezdine geldi ve orada şu muhavere cereyan etti. Ömer, sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Evet. Biz hak yolda değil miyiz? Evet. O halde niçin dinimiz namına zilleti kabul ediyoruz? Ben Allah'ın peygamberiyim ve Allah'a itaat ederim. Sen Cenab-ı Hakk'ın bize yardım edeceğini, Kabe'yi tavaf edeceğimizi söylemiştin. Evet söyledim, ben Allah'ın peygamberiyim, ona itaat ederim, o beni bırakmaz. Aynı tarzda bir muhavere Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir arasında da cereyan etti. Hazreti Ebubekir daha temkinliydi. Ömer'i teskin ederek, Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür, ne yaparsa Allah'ın emrine tebaen yapar, dedi. Bu muahedenin inceliğini anlayabilmek için nüfuz-ı nazar sahibi olmak lazımdı. Bu muahede o zamana kadar kazanılan zaferlerden çok daha mühimdi. Bunu istikbal ispat edecektir. Fakat Müslümanların bu müsalaha karşısında tereddütleri onun şartlarının zahire göre aleyhlerinde görünmesinden doğuyordu. Kendilerini küçük düştüklerini sanıyorlar ve buna üzülüyorlardı. Ebu Cendel'in acıklı hali onları büsbütün teessür ve elem içinde bırakmıştı. Hazreti Peygamber hem Müslümanların bu teessürünü yatıştırmak hem de muahedeye sadakat göstermek istiyordu. Ebu Cendel'e bakarak şöyle dedi: "Ey Ebu Cendel, sabret, tahammül et. Cenab-ı Hak sana ve seninle bulunan mazlumlara halas yolunu gösterecektir. Biz onlarla bir antlaşma imzaladık, ona riayete söz verdik. Ahdimizi bozmak bize yakışmaz. Biz gadr edemeyiz." Böylece Hazreti Peygamber en güç bir durumda, en hazin bir hadise karşısında bile ahdine sadık olduğunu göstermiş, Ebu Cendel Mekke'ye çevrilmiştir. Muahede şartları gereğince Kabe'yi bu sene tavaf edemeyeceklerdi. Onun için Hazreti Peygamber arkadaşlarına kurbanları kesmeyi emretti. Müslümanlar ağır davrandılar. İçlerinden hiçbiri yerinden kalkıp kurbanını kesmeye teşebbüs etmedi. Buhari'nin kaydettiği veçile Hazreti Peygamber bunu 3 defa tekrar etti. Ashab-ı kiram tavaf etmeden dönmek istemiyordu. Hazreti Peygamber çadırına girdi, zevcesi Ümmü Seleme onun teessürünü görünce, "Artık bir şey söyleme, kendi kurbanını kes, ihramdan çıktığını göstermek için saçlarını kestir, bunu görünce onlar da sana uyarak senin yaptığını yaparlar," dedi. Hazreti Peygamber'i böyle yaparken gören ashab, müsalahanın değişmeyeceğini anlayarak hepsi de ona tabi olarak kurbanlarını kestiler ve ihramdan çıktılar. Müsalahanın imzalanmasından sonra Müslümanlar Hudeybiye'de daha 3 gün kaldılar. Sonra Medine'ye hareket ettiler. Yolda Fetih Suresi nazil oldu. "Biz sana büyük bir fethü zafer verdik." Fetih Suresi ayet 1. Bu sure Müslümanların antlaşma hakkındaki tereddütlerini kaldırdı. Mağlubiyet zannettikleri o müsalaha Hakk'ın nazarında büyük bir zaferdi. Hakikaten günler bunun böyle olduğunu ispat etti. Bir defa siyaset bakımından büyük bir muvaffakiyet sağlanmış oldu. Kureyş ilk defadır ki Hazreti Muhammed'le bir antlaşma yapıp ona imza koyuyordu. Bu İslam devletini tanımak demek değil midir? Onunla müzakereye girişip antlaşma yapması onun kendisine denk olduğunu kabul etmektir. 2 veya 10 sene sürecek bir müsalaha ile İslam'ın en büyük düşmanı olan Kureyş'in düşmanca hareketlerine son verilmiş oluyordu. Bu sayede Müslümanlar geniş nefes alacaklar, İslamiyet sulh-ü sükun içinde intişar edecekti. Nasıl ki öyle de oldu. Bu arada İslamların sayısı kat kat artmıştır. Hudeybiye'ye 1400 Müslümanla gelmişlerdi. 2 sene sonra Mekke'nin fethine gelirken Hazreti Muhammed'in maiyetinde 10 bin asker bulunacaktır. Bu İslam'ın sulh-ü sükun sayesinde intişar eylediğinin diğer bir delilidir. Yine bu sayede Hazreti Peygamber etraftaki hükümdarlara mektuplar yazarak İslam'a davet için vakit ve imkan bulmuştur. Diğer taraftan bu müsalaha sayesinde Müslümanların müşriklerle olan münasebetleri yeni bir safhaya girmiş oldu. Müşrikler ticaret işleri dolayısıyla veya akrabalarını görmek maksadıyla Medine'ye gelmeye başladılar. Bu görüşmelerde dini ve ahlaki meseleler duyulup yayılıyor, Müslümanların yüksek ahlakı, dürüst hareketleri, fazilet dersi veren halleri gözden kaçmıyordu. Mekke'ye giden Müslümanlar da yüksek meziyet ve faziletleriyle canlı bir propaganda vasıtasıydılar. Böylelikle bu müsalahadan sonra İslamiyet geniş ölçüde intişar etmiştir. Bu sayede Müslümanlık en büyük düşmanlarının kalbini fethediyor, onları kendi saflarına alıyordu. Halid bin Velid'in, Amr bin As'ın Müslüman olmaları işte bu sayededir. Muahede şartları Müslümanlara ağır görünmüştü. Fakat günler geçtikçe bunların kendi lehine çıktığını görüyorlardı. Ebu Basir namında bir Müslüman Mekke'den kaçarak Medine'ye gelmişti. Kureyş bunun arkasından 2 adam göndererek onun iadesini istedi. Hazreti Peygamber muahede şartlarına uyarak onu iade etti. Ebu Basir yolda kendisini götüren 2 adamla dövüşerek onların elinden kurtuldu. Adamlardan biri öldü. Sağ kalan Hazreti Peygamber'e gelip Ebu Basir Medine'ye gelerek kendini şöyle müdafaa etti: "Siz muahede mucibince beni teslim ettiniz, geri çevirdiniz. Siz vazifenizi yaptınız. Bundan ötesinden sorumlu değilsiniz. Ben kendimi kurtarmak hakkına malikim. Onun için böyle hareket ettim, dedi. Bundan sonra Ebu Basir, Medine'den çıkarak deniz boyunda Kureyş'in Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan İsa yerleşti. Mekke'deki Müslümanlardan bir kısmı da birer ikişer kaçarak onun yanına geldiler. Böylece 70 kadar arkadaş toplanmış oldu. Bunlar Kureyş'in ticaret yolunu kesmeye başladılar. Bunların hareketinden Hazreti Muhammed'i mesul tutamıyorlardı. Çünkü onları o da görmüyordu. Buna daha ziyade muahedenin ağır şartları sebep olmuştu. Müşrikler bu şartları değiştirmezlerse ticaret yollarının tehdit ve tehlikeden kurtulamayacağını anladılar. Çünkü mefkure ve akideleri kendilerine uymayan kimseleri zorla yolundan çevirmeye çalışmak, onları cebru şiddetle kendi taraflarına çekmeye uğraşmak, bunlar faydasız ve neticesiz şeylerdir. Hz. Muhammed'e müracaat ederek Mekke'deki Müslümanları serbest bırakacaklarını ve bunları himayesine almasını istediler. Böylece Ebu Basir ve arkadaşları Medine'ye gelip Müslümanların arasına katıldılar ve yine böylece muahedenin Hz. Ömer'in şiddetli itirazına hedef olan o uğursuz maddesi yine müşrikler tarafından değiştirilmiş oldu. Artık Mekke'deki Müslümanlardan isteyen Medine'ye iltica edebiliyordu ve Ebu Cendel'e yaptıkları gibi ağlayarak geri çevrilmiyorlardı. Kureyş kendi yaptıklarını kendi elleriyle bozmuştu. Hazreti Peygamber muahedenin hükümlerini büyük bir sadakatle tatbik etmiştir. Ortada bir mesele vardı. Mekke'den Medine'ye hicret eden kadınlar ne olacaktı? Muahedenin maddesi yalnız erkekleri mevzu bahsetmişti. Maddede kadınlar zikrolunmadığından Hazreti Muhammed onlar hakkında bu maddeyi tatbik etmemiş ve kadınları geri çevirmemiştir. Müslümanlığı kabul ederek Medine'ye gelen kadınlar içinde Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm de vardı. Kardeşleri Hazreti Peygamber'e müracaat ederek onun teslimini istemişlerse de bu dilekleri reddolunmuştur. Çünkü muahedenin maddesinde kadınlar zikredilmemişti. Sonra bir kadın Müslüman olunca müşrik olan kocasından ayrılmış oluyordu. Müşrik olan kocası o kadına helal değildi. Ashab arasında zevceleri müşrik olanlar da vardı. Bu münasebetle onların da onları boşamaları bildirildi. Bu hususta şu ayetler nazil oldu. Ey iman edenler! Mümin kadınlar size muhacir olarak geldikleri zaman siz onları deneyin. Allah onların imanını herkesten iyi bilir. Onların mümin olduklarını anlarsanız artık onları kafirlere geri çevirmeyiniz. Çünkü ne bu kadınlar onlara ne de onlar bu kadınlara helal değildir. Onlara verdikleri mihri iade edin. Bu mümin kadınların mihirlerini verdiğiniz takdirde nikah etmenizde sizin için bir günah yoktur. Kafir olan kadınların ellerine yapışmayın, nikahınız altında tutmayın. Mümtehine Suresi Ayet 10. 18. Bölüm İslamiyet'in Neşir ve Tebliği. 6 Hicri Yıl 628 Miladi. Etrafa gönderilen nameler. Hudeybiye Musalihası'nın 628. yılı Mart ayında imzasından 3 hafta sonra Müslümanlar Medine'ye geldiler. Hazreti Peygamber bu sulhü sükun devresinde İslam'ı tebliğ ve etrafa neşir ile meşgul oldu. Peygamberliğini bütün dünyaya duyurmak zamanı artık gelmişti. O bütün alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Bu esnada Bizans Kayseri'ne, İran Kisra'sına, Mısır Mukavkıs'ına, Habeş Necaşi'sine ve Arap reislerine nameler göndermiştir. Çünkü İslamiyet davası oldukça ilerlemiş, bu tevhid dininin etrafa yayılması sırası gelmişti. O çağın en kuvvetli devletleri, Bizans ve İran'dı. Bu iki devlet arasında harp eksik olmuyordu. Yemen ve Irak İran'a tabiydi. Mısır ve Suriye Bizans'ın nüfuzu altındaydı. Hicaz ve Arabistan bu iki büyük imparatorluğa komşuydu. Fakat Arabistan'ın bunlarla olan münasebetleri daha ziyade ticaretle münhasırdı. Arabistan'ın büyük siyasi bir nüfuzu olmadığından bu devletlerle önemli bir münasebeti yoktu. Onun için Hz. Muhammed'in bu büyük imparatorluklara nameler göndererek onları İslamiyet'i kabule davet etmesine hayret edenler bulunabilir. Çünkü bu namelerde büyük bir cesaretle hitap ediliyordu. Peygamberler tarihinde bu kadar şumullü bir davaya başlayan başka bir peygambere tesadüf etmiyoruz. Hem bu tarzda bir davet o zamana kadar görülmemişti. bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed aleyhisselam, bu hükümdarları bütün tebaalarıyla hak dine davet ediyordu. Gümüşten bir mühür kazıttı, üzerinde Muhammed Resulullah yazılıydı. Hazreti Peygamber, ashab-ı kiramla görüşüp, müşavereden sonra şunlara mektuplar gönderdi. Bizans İmparatoru Hirakle, Dihyetül Kelbi, İran Kisrası Hüsrev Perviz'e, Abdullah bin Huzafe, Habeş Necaşisine, Amr bin Ümeyye, Mısır Mukavkısına, Hatıp bin Ebi Belta'a, Umman Rüyasasına, Amr bin As, Yemama Rüyasasına, Süleyd bin Amr, Suriye hududunda yaşayan Gassan'a, Şüca bin Evehb, Bahreyn hükümdarına, Ala bin Hadrami, Yemen Rüyasasına, Muhacir bin Ümeyye vasıtasıyla mektuplar gönderildi. Hazreti Peygamber mektubunu gönderdiği zaman Bizans İmparatoru Hirakl Suriye'de bulunuyordu. İran'la daimi bir kavga halinde bulunan Bizans, bundan birkaç yıl önce İranlılara mağlup olmuştu. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. Çünkü Mecusi İran'ın ehli kitap olan Bizans'ı mağlup etmesine Müslümanlar müteessir olmuştu. Onun için Kur'an-ı Kerim bu mağlubiyetten sonra Bizans'ın tekrar galip geleceğini haber vermişti. İşte şimdi Hirakl İranlıları mağlup etmişti. Zaferden dolayı büyük bir ihtişam içinde Kudüs'ü ziyaret ediyordu. Bu ziyaret o kadar muhteşem ve mutantan olmuştu ki, Kayser'in ayağını bastığı her yere halılar döşenmiş, geçtiği yollara çiçekler serilmişti. İşte böyle bir zaferden dönüşünde Hirakle, Hazreti Muhammed'in elçisi Dihyetül Kelbi o mektubu iletti. Dihye, mektubu ya bugün Havran denilen Busra valisine vermiş, o göndermiş veyahut bizzat götürmüş olabilir. Mektubu Hirakl Humus'ta almıştır, mektup şudur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den Rumların büyüğü Hirakle. Hidayete uyup doğru yolda gidene selam olsun. Sizi İslam'a davet ediyorum. Müslüman olunuz, selamet bulursunuz. Allah ecrinizi iki kat verir. Bundan yüz çevirirseniz dalalette kalan bütün halkın vebali size yüklenir. Ey ehli kitap, geliniz sizinle aramızda öyle bir kelime üzerinde birleşelim ki hepimiz onu siyanen kabul edelim. Allah'tan gayrısına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şerik koşmayalım. Birbirimizi Allah'tan gayrı Rab tanımayalım. Şayet bundan yüz çevirecek olurlarsa de ki hepiniz şahit olun, biz işte Müslümanız, Allah'a teslim olmuş insanlarız. Ebu Süfyan'ın anlattıkları. Kayser, Hazreti Muhammed hakkında bilgi edinmek için o havalide Araplardan bir kimse varsa huzuruna çağrılmasını istemişti. O zaman bir ticaret kafilesiyle Ebu Süfyan Gazze'de bulunuyordu. Onu Kayser'in nezdine davet ettiler. Kayser, otağının göz alıcı bir ihtişamla donatılmasını emretti. Debdebe ve ihtişam içinde tahtına oturdu, piskoposlar, rahipler sıra sıra etrafına dizilmişlerdi. Arap tacirleri Kayser'in huzuruna girdiler ve tercüman vasıtasıyla aralarında şu muhavere cereyan etti. Kayser, içinizde bu peygambere en yakın olan kimdir diye sordu. Ebu Süfyan ilerledi ve benim dedi. Kayser, bu peygamberin mensup olduğu ailenin mevkii nasıldı? Ebu Süfyan, Muhammed asil bir ailedendir. Ondan evvel ailesi içinde peygamberlik iddiasında bulunan oldu mu? Hayır. Ailesinden bir hükümdar çıkmış mıdır? Hayır. Yeni dine girenler hangi sınıfa mensuptur? Ekseriyetle zayıf ve yoksul adamlardır. Peygamberin arkadaşları çoğalıyor mu yoksa eksiliyor mu? Çoğalıyor. Bu adamın bundan önce yalan söylediğini görmüş müydünüz? Asla. Ahitlerine muhalefet ettiği olur mu? Hayır. Fakat son zamanlarda kendisiyle bir muahede akdettik, ona riayet edip etmeyeceğini göreceğiz bakalım. Kendisiyle hiç harp ettiniz mi? Ettik. Netice nasıldı? Bazen biz galip geliyorduk, bazen o. Peygamberin size tavsiye ettiği nedir? Yalnız Allah'a kulluk etmek, ona asla şirk koşmamak, namaz kılmak, namuslu ve nezih olmak, doğruyu söylemek, akrabalık rabıtasına hürmet etmek. Bunu müteakip Kayser, tercümanı vasıtasıyla şunları söyledi. Size peygamberin ailesini sordum, asil bir aileye mensup olduğunu söylediniz. Peygamberler daima asil ailelerden gelir. Ailesinden hiçbir kimsenin evvelce peygamberlik iddiasında bulunmadığını söylediniz. O halde onun ailevi saikle hareket ettiği zannına imkan yok. Sonra ailesinin içinde hükümdarlık eden bir kimse bulunmadığını söylüyorsunuz. O halde onun servet ve saltanat peşinde koştuğunu zannedemeyiz. Onun yalan söylemediğine şehadet ediyorsunuz. İnsanlara yalan söylemeyen Allah hakkında da söylemez. Zayıf ve yoksul insanların kendisine tabi olduğunu beyan ediyorsunuz. Peygamberlerin ilk etbağı daima bunlar olur. Etbağı günden güne çoğalıyor diyorsunuz. Hak din böyledir. İman halaveti bir defa kalbe girdi mi oradan çıkmaz. Kimseyi aldatmadığını itiraf ediyorsunuz. Hakikaten peygamberler öyledir. Peygamberin sizi Allah'a kulluk etmeye davet ettiğini söylemektesiniz. Bu da doğrudur. Eğer bu söylediklerim böyleyse ben size haber vereyim ki o benim oturduğum bu yerlere girecektir. Ben bu peygamberin zuhur edeceğini biliyordum. Fakat onun Arabistan'dan çıkacağını zannetmiyordum. Eğer onun yanında bulunsaydım, onun ayaklarına su dökerdim. Ebu Süfyan'la Kayser arasında cereyan eden bu muhabere papazları pek hiddetlendirdi. Hirakl'in İslamiyet'e meylettiğini görüyoruz. Fakat sırf papazların itirazı ve mevkiinin sarsılması endişesiyle İslam'ı kabul etmekten çekindiğini söylüyorlar. Şu noktaya da işaret edelim ki Hirakl, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini inceler ve muhakeme ederken akıl ve mantık dairesinde hareket etmiştir. Müşrikler ve Yahudiler gibi dolambaçlı ve entrikalı sualler sormamıştır. İlim ve felsefe erbabı olan milletlere yakışırca suallerle hakikati anlamak istemiştir ve yine papazlar araya engel olarak sokulmuşlardır. O, Kisra gibi kızmadı, köpürmedi, bağırmadı, dinledi ve güzel cevap verdi. Hüsrev Perviz'e gönderilen mektubu Abdullah bin Huzafe götürüp takdim etmiştir. Mektupta şöyle deniyordu: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya, hidayete tabi olup doğru yolda gidenlere, Allah'a ve Resulüne inananlara, Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed onun peygamberi olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir hak peygamberim. Yaşayan insanları inzar ederim. Müslüman ol ki selamet bulasın. Eğer reddedersen bütün mecusilerin vebali senin boynundadır. Hüsrev Perviz bu mektubu okuyunca kızdı, köpürdü. İran adetine göre şahlara gönderilen mektuplar onların ismiyle başlardı. Peygamberin mektubu ise Allah'ın ismiyle başladıktan mada peygamberin adı Şahin adında evvel geliyordu. Hüsrev buna fena halde içerlemiş, benim kölem bana böyle mi hitap ediyor demiş ve peygamberin mektubunu hiddetle yırtıp atmıştır. Zavallı düşünmüyordu ki böyle yapmakla kendi adını da bir paçavra gibi parçalamış oluyordu. Acizlerin şanı böyle kızıp bağırmaktır. Kisra da hem adını parçalamış hem de tarihte onu kirletmiş olduğunun farkında değildi. Büyük Türk şairi Genceli Nizami, Hüsrev ve Şirin adlı eserinde bu vakayı şu canlı mısralarla şöyle tasvir etmektedir. Vakta ki o, Hüsrev Perviz, dünyaya hakimdi. Namı şarkta, garpta tanınmıştı. Peygamberimiz üstün hüccetlerle nübüvvetinin doğruluğunu dünyaya ispat ediyor, bazen yalçın kayalara sırlar tevdi ediyor, bazen kumlar onun menkıbelerini söylüyordu. O, bütün dünya milletlerini hakka çağırıyor, her tarafa davetler gönderiyordu. Peygamberin emriyle her hükümdara mektuplar yazıldı. Necaşi'ye mektup yazıldıktan sonra Hüsrev'e de bir mektup yazıldı. Peygamberin elçisi bu mektubu takdim ettiği zaman Hüsrev hiddetle, gazapla surat astı. Öfkesinden saçının her teli bir ok gibi diken diken dikildi. Hiddet ateşinden her damarı bir volkan gibi oldu. Hüsrev, Muhammed'in kendisine gönderdiği o heybetli yazıya bakınca, bütün dünyayı aydınlatan o mübarek unvanı görünce, diyebilirsiniz ki su görmüş kuduz insan gibi oldu. Saltanat gururu onu doğru yoldan sapıttı. Hüsrev, bana karşı bu küstahlığa cüret eden kimdir? Kimdir o adam ki ismini benim adımdan evvel yazmak cesaretini gösteriyor, dedi. O hiddetinden kıpkırmızı kesilmiş, ateş gibi yanıyor, fena şeyler düşünüyor ve yanılıyordu. Hüsrev bu mektubu yırtarken kendi ismini de parçalıyordu. Peygamberin elçisi onu bu kadar hiddetli görünce hemen geri döndü ve kainatın çerağı olan o büyük peygambere bu dumansız ateşi Hüsrev'e anlattı. O, parlayan nurun sıcaklığında dualar, pervaneler gibi pervaz ediyordu. İran'ın kisraları bundan dolayı düştü ve kisraların taçları yerlere yuvarlandı. Peygamber, ne yüksek bir şahika, şahlar şahıdır ki, korku saçarak ve ümit vererek Feridun ve Cemşitlere hakim oldu. Bu mektuba fena halde hiddetlenen Hüsrev, derhal idaresi altında olan Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazarak, Hicaz'daki bu peygamberin ölü diri kendisine gönderilmesini istedi. Bazan bu emre itaatle Hicaz'a iki adam göndermiş, bu adamlar Medine'ye gelmişlerdi. Bu esnada Hüsrev'in oğlu Şireveyh babasının yerine tahta çıktı. Peygamberin mektubunu yırtıp parçalayan Mağrur Şah, özoğlu eliyle cezasını buldu. Hazreti Peygamber bu ahvalin cümlesini Bazan'ın adamlarına haber verdi ve onları geri çevirerek Bazan'ı İslam'a davet etti. Bazan bu daveti kabul etti. Saltanatı parçalanmakta olan İran'dan ayrılarak Yemen valisi sıfatıyla Hazreti Muhammed'e tabi oldu. Böylelikle Arabistan Yarımadası'nın cenubunda İslam kuvvetinin merkezi oldu. Sonraki hadiseler bunu gösterecektir. 34. ayrımın sonu sayfa 340.